Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Pavlus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Pavlus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Pavlus'un kafasından, Galatyalılara ise Pavlus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Galatyalılara mektup 4. bölüm 6 ile 20. ayetler arasına bakacağız. 4. bölüm 6. ayette Pavlus şöyle diyor: "Oğullar olduğunuz için Tanrı'nın öz oğlunun Abba Baba diye seslenen ruhunu yüreklerimize gönderdi." Oğullar olduğunuz için sözü oldukça güçlü bir bildiridir dostum. Romalılar 8:16 bunu ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder şeklinde dile getirir. Pavlos, Romalılarda sözlerine şöyle devam eder: "Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir." Öyleyse kardeşlerim, borçluyuz ama benliğe göre yaşamak için değil, benliğe borçlu değiliz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Romalılar 8, 11, 14. ayetler arası. Eğer Tanrı'nın bir çocuğuysanız o zaman Tanrı'nın ruhu tarafından yönetilmeyi isteyeceksiniz. Beden yaşamınızda zafer kazanabilirsiniz ama sizi hiçbir zaman mutlu etmeyecektir. Size esenlik vermeyecektir. Sizin yüreğinize barış vermeyecektir. Onunla hiçbir zaman tatmin olmazsınız çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Yaşamam gerektiği gibi yaşamıyorum. Acaba ben bir Tanrı çocuğu muyum demeniz gerekmez. Dostum, oğulluk ruhunu aldınız. Evet, Tanrı'nın oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniyoruz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder diyor Romalılar 8, 15-16'da. Romalılara mektuptaki bu ayetler Galatyalılardaki parçaya paraleldirler. Hepsini görmenizi istemiştim. Abba sözcüğünün tercüme edilmediğini öğrendim. Çünkü kutsal kitabın King James çevresinin Tanrı sözüne büyük saygısı vardı. Abba sözcüğüne geldiklerinde onu İngilizceye çevirmeye cüret edememişlerdi. Çünkü bu çok yakın bir ilişki belirten bir sözcüktü. Babacığım olarak tercüme edilebilir. Tanrı benim Harkule'de cennetsel babamdır. Ama ona babacığım demekten çekinirim. 7. ayet. Bu nedenle artık köle değil oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Ne kadar harika bir ayet değil mi? Tanrı'nın vaadine bakın. Öyleyse ruh bizlere Tanrı oğlu olma deneyimini verir ve bununla Tanrı'ya yakarıp ona babamız olarak hitap edebiliriz. Çünkü ruh bizim ruhumuzla birlikte tanıklık etmektedir. Bu sadece sözcüğü söylemek ya da sahte bir dindarlık takınmak değildir. Bu bize Tanrı'nın bir çocuğu olma deneyimini verir. Bir deneyim yaşayabilmenizin tek yolunun ya da yüksek bir kutsallaşma derecesine erişmek, kutsal olmak ya da kendilerinin söylediği gibi kutsal ruhun vaftisini aramak olduğunu düşünen birçok insan vardır. Eğer o düzeye çıkmazsanız hiçbir zaman bir deneyim yaşayamayacağınızda ısrar ederler dostum. Size şu konuda bir güvence vermek istiyorum ki, yeni ya da zayıf bir inanlı da olsanız o düzeylere erişmeden bir deneyim yaşayabilirsiniz. Çünkü oğulluk size İsa Mesih'e iman aracılığıyla gelir. İnsanlar yüksek bir ruhsallık düzeyine eriştiklerinde kendilerinin bizden daha üstün olduğunu düşünmeye yatkın olurlar. Ancak bizler her zaman Tanrı'nın akılsız küçük çocuklarıyızdır. Evet, bizler her zaman Tanrı'nın akılsız, yaramaz küçük çocuklarıyız. Her zaman cehalet, inatçılık, günah, korkular ve zayıflıklarla doluyuzdur. Bizler hiçbir zaman Harkule'de değilizdir. Kendimizi öyle gösterebiliriz ama gerçekte öyle değilizdir. Birisinin dediği gibi, eğer ben Tanrı'nın gözüyle kendime, bana baksaydım kendime dayanamazdım. Kardeşim, öyle berbatız. Yeşaya peygamber diyor ki, bizim en iyi işimiz bile, en iyi işimiz, iyiliklerimiz bile Tanrı'nın gözünde kirli paçavralardır. Demek ki bizler hiçbir zaman Harkule'de değilizdir. Şahane olan, kutsal olan, harika olan Tanrı'dır. Rab ise Harkule'dedir. Ve ona iman bize bir deneyim verecektir. Bu deneyime inanıyorum ve günümüzde birçok insanın Tanrı'yla bir deneyim yaşamaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Büyük vaizlerden biri olan Paul Rudder çok çarpıcı bazı sözler kullanmıştır. Bir keresinde kürsüde sizin ve benim sahip olduğumuz o eski doğa ölmüş bir ihtiyar kedi gibidir. Yapmanız gereken şey uzanıp o ölü kediyi kuyruğundan tutup atabileceğiniz kadar uzağa atmaktır demişti. Ben buna amin diyebilirim. Eski doğamdan kurtulabilmeyi isterdim. Bir gün Doktor Schaefer onun bu örneği kullandığını duymuş ve sonra kendisine Paul, ihtiyar ölü, kedinin 9 canlı olduğunu unutuyorsun. Onu attığında yarın yine gelecektir demişti. Hiçbir zaman Tanrı'nın kusursuz kutsalları olamayız. Ama İsa Mesih'e imanla dostum, Tanrı'nın çocukları olma deneyimini, ayrıcalığını yaşayabiliriz. Oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunun Abba Baba diye seslenen ruhunu yüreklerimize gönderdi. Bu nedenle artık köle değil, oğul. Evet, oğullarsınız, çocuklarsınız. Köle değil, oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Birçok kereler siz ve ben iman hayatlarımızda ağır ağır, zahmetli ve isteksiz bir biçimde yürürüz ve Tanrı ile bir deneyimimiz olmaz. Bazen hayat çok sıkıcı ve biraz monoton olur. Ama özellikle Tanrı'nın bizi sıkıntılara sokup bizi gerçekten sınadığı başka zamanlar da vardır. Ve o zamanlarda göksel babamızla harikulade bir deneyim yaşarız. Doktor Vernon McGee yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Kanser ameliyatı olmak için hastaneye götürüldüğüm zaman diyor korkuyordum. Kimse benim kadar korkamazdı. Çünkü ben bir korkağım ve hastanelerden hoşlanmam. Onlar için Tanrı'ya teşekkür ederim ama onlardan hoşlanmam. Verdikleri o arkası açık olan komik görünüşlü geceliği giydim ve yatağa çıkmaya çalışıyordum. Bir türlü çıkamadım. Bir hemşire gelip, "Nen var, hasta mısınız?" dedi. "Hayır, korkudan ölüyorum." dedim. Sonra beni ameliyata hazırlamak için geldiğinde, "Lütfen bana birkaç dakika izin verin. Yalnız kalayım." dedim. Bir vaiz olarak hastaneye birçok kereler, aslında birkaç yüz kere ziyaret etmiştim diyor Maggie. Şimdi Hezekiel peygamber gibi yüzümü duvara çevirip, "Ya Rab, buraya birçok kereler geldiğimi ve insanların ellerine dokunup onlara senin onlarla birlikte olacağını söylediğimi bilmeni istiyorum." Onların vaizi olarak onlarla birlikte dua ettim ve çıkıp gittim. Ama bugün çıkıp gidemiyorum. Burada kalacağım ve ben ameliyat olacağım. Sonucun ne olacağını bilmiyorum dedim. Tanrı'ya söyleyecek bazı şeylerim vardı. Ona her şeyi nasıl halletmesi gerektiğini söylemek istiyordum ama sadece babacığım, ben senin ellerindeyim. Ne olmasını istiyorsan onu yap. Sen benim babamsın dedim. Tanrı bana harikulade davrandı diyor Doktor Vernon McGee. Dostum, Tanrı'nın insan için gerçek olduğu zamanlar bunlardır. Onunla Abba babamız olarak bir deneyim yaşamalıyız. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları, oğulları olduğumuza tanıklık eder. Ben sizin başınıza bir dert gelmesini istemiyorum ama genelde Tanrı'nın kendisini bizim için sıkıntı zamanlarında gerçek kıldığını düşünüyorum. Bir gün sizin de harika göksel babamızla böyle bir deneyim yaşamanızı diliyorum. Bu deneyim herhangi bir görüm ya da şu bu değil. Tanrı'nın yakınlığını, o sıkıntı anında Tanrı'ya yaklaşmak. İşte budur. Sevdiğimiz bir kardeşimiz var Münir. Ve bunun gözünde, gözdeki mercekte deri kanseri çıktı. Ve gerçekten çok korktuk, çok dua ettik. Ve Rab onu iyi etti. Ve biliyor musunuz, bu kardeş diyordu ki, verdiği tanıklıkta, işte o dönemlerde Rabbin yakınlığını öylesine yaşadım ki, Rabbin tesellisini öylesine yaşadım ki anlatamam size bunu. Evet Rab, çocuklarım var, eşim var. Bunlar ne olacak bilmiyorum. Ama eğer beni almak istiyorsan ben hazırım. İşte bu deneyimi yaşamak, sıkıntılarda Rab'be bakmak, Rab'be güvenmek. Devam etmeden önce kullanmayı istediğim bir örnek daha var. John Patton, Tanrı sözünü yayan bir müjdeciydi. Eşiyle birlikte çok ilkel bir halkın arasına müjdeyi yaymaya gitti. İlk çocukları doğduğunda hem çocuk hem de karısı öldü. Onları kendi elleriyle gömdü. Yamyamlar arasında olduğundan mezarı kazıp onları yemesinler diye birçok gün ve gece mezarın üzerinde oturdu. Tanıklığı, Rab İsa Mesih'in bu zaman içinde kendisini ona gerçek kılmasaydı aklını kaçıracağıydı. Tanrı sıkıntı zamanlarında kendini gerçek kılar dostum. Pavlos Cezaevindeyken ilk savunmamda benden yana çıkan olmadı. Hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın. Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi diyebiliyordu. Rab Paulus'un yanında durdu. Rab John Patton'un yanında durdu. Benim yanımda durdu. Kardeşimiz Münir'in yanında durdu. Sizin yanınızda da duracaktır. Böyle bir babaya sahip olmak ne kadar güvence vericidir. Böyle bir zamanda bize seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım der. Seni sorunların, acıların ne olursa olsun hiçbir zaman terk etmeyeceğim, yüzüstü bırakmayacağım. Sizin Tanrı'nın çocuğu olduğunuza güveniyorum. Ne var ki diyor Paulus 8. ayette, eskiden Tanrı'yı tanımadığınız zamanlarda gerçek olmayan tanrılara kölelik ettiniz. Paulus, Galatyalıların eskiden putperest oldukları gerçeğinden söz ediyor. Yedi kilisenin yer aldığı Anadolu'dayken Galatyalıların diyarını ziyaret ettim ve o zamandaki nüfusun nasıl tamamıyla putperest olduklarını gördüm. Paulus putları boşluk, hiçler olarak tanımlar. Paulus 1. Korintoslar 12:2'de onların dilsiz putlar olduğunu söyler. Onlar bir hiçler ve hiçbir şey söyleyemezlerdi. Galatyalılara putlarının gerçek olmadığını ve kendilerine tapınanlar için kendilerini gerçek kılamayacaklarını söylüyor. Şimdi ise Tanrı'yı tanıdınız, daha doğrusu Tanrı tarafından tanındınız diyor Paulus Galatyalılar 4:9'da. Öyleyse nasıl oluyor da bu değersiz, etkisiz ilkelere dönüyorsunuz? Yeniden onların kölesi mi olmak istiyorsunuz? Tanrı tarafından tanınmak aslında Tanrı tarafından onaylanmak ya da Tanrı tarafından kabul edilmek anlamına gelir. İman aracılığıyla Mesih'e gelmişlerdi ve Tanrı bunu kabul eder. Galatya kiliselerindeki inanlıların çoğu başka uluslardandı. Şimdi Hristiyan olduklarından Musa'nın yasasına dönüyorlardı. Paulus bunun terk etmiş oldukları putperestliğe dönüş gibi olduğunu söylüyor. Özel günler, özel aylar, mevsimler, yıllar kutluyorsunuz diyor Paulus 4:10'da. Özel günler kutluyorsunuz. Sept gününden söz ediyordu Paulus Kolosellilere. Bu nedenle kimse yiyecek, içecek, bayram, yeni ay ya da şabat günü konusunda sizi yargılamasın demişti. Aylar büyük bir olasılıkla özellikle İsrail halkı tarafından kralların zamanında uygulanan yeni ay kutlamalarından söz ediyordu. Peygamberler onları bu konuda uyarmışlardı. Mevsimler bayramlardan söz ediyordu. Tanrı İsrail'e 7 bayram vermişti ama bunların hepsi de Rab İsa Mesih'e işaret ediyordu. Yıllar tabii ki sept yıllarıydı. Bütün bu şeyleri yerine getirmek Yahudi olmayan inanlıları tamamıyla Musa'nın yasasının altına koyardı. Günümüzde yasacılar Musa'nın yasasını yerine getirdiklerini iddia ediyorlar. Buna karşın sadece sept gününü tutuyorlar. Dostum, sept yılı ve 50. yıl dahil yasanın tümü tek pakette gelir. Yakup mektubunda çünkü yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur demişti. Yani yasaya karşı gelme suçunu işlemiş olur. Sizin için korkuyorum diyor Paulus Galatyalılara 4:11'de. Yoksa uğrunuza boş yere mi emek verdim? Paulus güzel bir şekilde onların arasındaki zamanını boşa geçirdiğini söylüyor. Kayrayla kurtulduklarından yasaya dönmeleri eski putperestliklerine dönmeleri gibiydi. Onlara Tanrı'yı Musa'nın yasası aracılığıyla değil İsa Mesih'e imanla tanıdıklarını hatırlatıyor. Şimdi kişisel bir bölüme geliyoruz. Paulus bu mektuba nazik bir söz koyuyor 12-18. Ayetler arasında. Kardeşler diyor 12. ayette, size yalvarıyorum, benim gibi olun. Çünkü ben de sizin gibi oldum. Bana hiç haksızlık etmediniz. Galatyalılar sahte öğretmenleri dinliyorlardı. Ve Paulus kendilerine gerçeği söylediği için ona bir düşmanmış gibi bakıyorlardı. Paulus, hepimiz aynı düzeydeyiz. Hepimiz inanlıyız. Hepimiz Mesih'in bedenindeyiz. Bunun ışığı altında birbirimize karşı çok nazik olmalıyız diyor. Bildiğiniz gibi diyor 13. ayette, müjdeyi size ilk kez bedensel hastalığım nedeniyle bildirmiştim. Şimdi Paulus onlara bedendeki dikeni hakkında bir yalvarışta bulunuyor. Bu diken nedir? Okumaya devam edelim. Bedensel durumum sizin için çetin bir deneme olduğu halde beni ne hor gördünüz ne de reddettiniz. Tanrı'nın bir meleğini, hatta Mesih İsa'yı kabul eder gibi kabul ettiniz beni. Bedensel durumum sıkıntı anlamına gelir ve başka bir yerde buna bedende bir diken adını verir. Şimdi o sevincinize ne oldu? Sizin için tanıklık ederim ki elinizden gelseydi gözlerinizi oyar bana verirdiniz. 15. ayet. Büyük bir olasılıkla Pavlus'un bedendeki dikeni bir tür göz rahatsızlığıydı. Ve bu belli ki onun görüşünü olumsuz bir şekilde etkiliyordu. Pavlus'a gerçekte gereken bir başka bacak olsaydı gözlerini çıkartıp ona vermeyi isteyebileceklerini sanmıyorum. Belli ki Pavlus da o diyarda çok görülen ve gözlerden çok miktarda iltihap akıtan bir göz rahatsızlığı vardı. Kendisi onlara hizmet ederken buna bakmanın ne kadar çekicilikten uzak olduğunu anlayabilirsiniz. Pavlus, siz bunu görmezlikten geldiniz ve size müjdeyi bildirirken beni harikulade bir şekilde kabul ettiniz diyor. Peki, size gerçeği söylediğim için düşmanınız mı oldum? 16. ayet. Her zaman kürsüye, vaizin görebileceği bir yere, beyim, İsa'yı görmek istiyoruz sözlerini koymayı istemişimdir. Hizmet ettiğim toplulukta bir yetkili bu isteği dile getirişimi duyduktan sonra bunu benim için yapmıştı. Kürsünün dinleyicilere bakan kısmına koymak istediğim başka bir ayet vardı ama bunu yapacak cesareti hiçbir zaman bulamadım. Koymak istediğim ayet Pavlus'un bu sözleriydi. Size gerçeği söylediğim için düşmanınız mı oldum? Bildiğiniz gibi günümüzde birçok insan vaizin kürsüden gerçeği söylemesini gerçekten istemiyor. Vaizin kendilerini rahatlatan ve iyi hissettiren bir şeyler söylemesini tercih ederler. Hepimiz sırtımızın sıvazlanmasından hoşlanırız değil mi? Ve günümüzde kilise kürsülerinde gerçeğin bildirilişinden çok epey sırt sıvazlama yapılmaktadır. Başkaları sizi kazanmaya gayret ediyor ama niyetleri iyi değil. Kendileri için gayret edesiniz diye sizi bizden ayırmak istiyorlar. Niyet iyi ise yalnız aranızda olduğum zaman değil, her zaman gayretli olmak iyidir. Galatyalılar 4, 17-18. Ayetler. Bu ayetler iyi bir şekilde olmayaraktan gayretle peşinizden geliyorlar. Sizi dışarıda bırakmak istiyorlar ki onları arayasınız. Ama iyi bir konu hakkında gayretle aranmak her zaman iyidir. Ve bu sadece ben yanınızdayken yapılmamalıdır diyen bir grupta daha kolayca anlaşılmaktadır. Pavlus en iyi olanın peşinden gitmenin iyi bir şey olduğunu ama Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışan bu kişilerin size kötülük yapmak için peşinizde olduğunu söylüyor. Kafa derinizi kemerlerine asıp Galatya'daki ve şu kadar kişiyi kendi kafamıza geçirdik demek istiyorlar. Ki tabii bu sözleri gerçek olmayacaktır. Pavlus Korintoslu inanlılara da buna benzer bir şey söylemişti. Mesih'in müjdesini yaymak amacıyla Troas'a geldiğimde Rabbin işi için bana bir kapı açıldığı halde kardeşim Titos'u orada bulamadığım için iç huzurum yoktu. Bu nedenle oradakilere veda ederek Makedonya'ya gittim. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. 2. Korintoslar 2, 12-15'te diyordu Pavlus bunları. Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışan bu aynı kalabalık Korintos'a gitmişti. Korintoslu inanlılar da Pavlus'u seviyorlardı ve Pavlus'un onları bu adamlar hakkında uyarması gerekmişti. Sahte öğretmenler sık sık çok çekicidirler. Tarikatların kendilerini güzel sunma biçimi beni hayrete düşürüyor. Onları televizyon programlarında izledim, kusursuzdular. Bu işin kurnaz yanıdır. Her şey görünüşte güzeldir ve katılımcılar güzel bireylerdir. Ayrıca belirli miktarda gerçeği de sunarlar. Örneğin liberal olan bir adamın Noel zamanı Noel'in gerçek hikayesini anlatmasını dinledim. Bu öyküyü ondan daha iyi anlatacak biri olamazdı. Kusursuz bir sunuştu. Ama onu yorumlamaya başladığında Mesih'in Bakire'den doğduğuna bile inanmadığını anladım. Gördüğünüz gibi değerli dostum, Pavlus'un hem Galatyalı ve hem de Korintoslu inanlılara verdiği uyarı bizim neslimiz için de çok geçerlidir. Bu bölüm Hacer ve Sara'nın alegorisiyle son bulur. Bu bölümde bu iki kadın arasında her şey tezattır. Hacer ve diğer mecazlarda kendisinden bahsedilen her yer yasayı temsil eder değerli dinleyicilerimiz. Sara ve diğer mecazlarda kendisinden bahsedilen her yer Mesih'e imanı temsil eder. Paulus 4. bölüm 19. ayette şöyle diyor: "Çocuklarım, Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum." Paulus, "çocuklarım" gibi yumuşak bir söz kullanarak bu alegoriyi Galatyalı inanlılara anlatır. "Çocuklarım", çocuklar, doğan anlamına gelen Yunanca teknia sözcüğüdür. Paulus'un çok yumuşak bir yüreği vardır ve kendisini bazen bir anneye benzetiyor. Şimdi yanınızda bulunmayı ve sesimin tonunu değiştirmeyi isterdim. "Bu halinize şaşırıyorum." Galatyalılar 4, ayet 20. Paulus farklı konuşabilmek için orada olmayı istiyordu. Bu insanlar için derinden kaygılanıyordu. Mektubunda kuvvetli bir dil kullanmıştı ama yumuşak yüreğini görebilirsiniz. Burada yayınımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Kutsal kitaptan yaptığımız bu yorumlara ilişkin soru ve düşünceleriniz olursa ya da anlamadığınız bir kesim bir parça olursa bize çekinmeden yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Tanrı Sözü'nden, kutsal kitaptan yaptığımız bu çalışmalar, yorumlar haftanın her günü aynı saat ve metreden devam etmektedir Orta Dalga'dan. Lütfen yayınlarımızı ve yayın saatlerimizi dost ve arkadaşlarınıza da bildirin. Aynı zamanda yayınlarımızı iyi duyup duyamadığınızı bize bildirirseniz çok sevineceğiz. Ve böylece bize de büyük bir katkıda, yardımda bulunmuş olacaksınız. Bize yazarsanız değerli dinleyicilerimiz, bir İncil kitabını size hediye olarak yollayacağız. Yarın yeniden buluşuncaya dek Rabbin esenliği, barışı ve kayrısı sizin de üzerinizde olsun.